Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 2. ayrım. Sinan Yağmur. Aşk doğacağı şehre, Nevşehir'e Hünkâr Hacı Bektaş ile üflemişti soluğunu. Çekti içine ilk nefesinde 1965'te. İlk ve orta öğretimi sırasında ise Ahi Evran Veli'yi içti Kırşehir'de. Takvimler 17 Aralık 1984'ü gösteriyordu. Sıradan bir geceydi. Henüz bilmiyordu o tarihin Şeb-i Aruz muştusu taşıyan bir geceyi andığını. O gece her gece gibi karanlık, ürkütücü, sırlara gebe değildi onun tarihinde. Gördüğü rüyada öğrenecekti. Aşkın piri yeşil türbeden el uzatıp "Gel, aşkı bul," demişti bembeyaz elleriyle. Duydu onu, duydu tüm ruhu ile. Öğrenci olarak geldi, öğrenmek istediği şehri sevdası Konya'ya. Rüyasında gördüğü türbenin bahçesinde, rüyalar içinde rüyalarda yürüdü. Ateşbazı Veli sokağında Şems'i aradı yana döne. Mesnevi'yi defalarca yazdı sinesine. Tennure'ye değdi, ateş düştü yüreğine ve yazdı elleri dost yüreklere. Güneşine dönen çiğdem misali yöneldi aşka gözyaşları ile. Bilirdi ki aşkın gözyaşları akmadıkça hece hece safran sarısı kağıtlara dinmeyecekti içindeki dumansız ateş. Elinde kalem, gözünde hasret, aşkın gözyaşları hicret yoluna, yolu düşmedikçe gelmeyecekti içindeki tarifsiz sancının sonu. Afganistan, İran, Suriye ve Anadolu. Hazreti Mevlana hangi yollardan gelip geçmişse o yollara yüreğini dökmeliydi. Bindiği atın ayaklarının değdiği topraklara dokunmalıydı teni. Onun ayak bastığı yere basmalı, onun abdest aldığı suyla abdest alıp onun namaz kıldığı yerde namaz kılmalıydı. Onun baktığı pencereden bakmalıydı hayata. Onun gözüyle görmeliydi Şems'in aşk ateşiyle hamuş ettiği diyarlara. Belhe vasıl oldu önce. Tekrar doğdu Rumi'nin doğduğu evde. Mevlana'ya ilk merhaba diyen kerpiç duvarlara sordu. Siz de özlediniz mi bizim kadar Mevlana'mızı? Sustu duvarlar. Mahsundu Nişabur, yetim kalmıştı İsfahan. Şems'in kokusunu aradı Tebriz'de. Huyi köyünün tozlu yolları, onu biz de çok bekledik, dedi. Şam'da, Halep'te, onların kaldığı handa, medreselerde belki bir tutam aşk çerağı bulurum umuduyla dolandı durdu. Ardından Malatya, Kayseri, Karaman ve Konya. Yazgısı aşksa bir insanın, yalnızlığı kağıtlara sığmıyorsa ve kalem elden önce yüreğe dokunuyorsa... Aşkın gözyaşları sağanak sağanak akmalıydı ateş düşmüş tennureden. Aktı. Ruhunu kaleminin ucundan akıtırken gözlerinden düşen damlalar ses oldu dile geldi. Duyar mısınız? Kelimeler arasından aşkın gözyaşlarının kalp atışlarını. Var mı içinizde sükutumun feryadına yetişen? Sükutum feryadımdır. Okur musunuz? İçindekiler. Mukaddime-i Aşk, sayfa 13. Ömrüm, közlerden öz toplamaktı, sayfa 15. Cehennem ateşini Gobi'den tutuşturuyor, sayfa 17. Ailem, 21. Sessizliğin içinde bir belde, Nişabur, 25. Masallarımın payitahtı, Bağdat, 31. Vahiy kardeşliğinin bereketli yurdu, Medine, 35. Aşkın mabedi, sadakatin kıblesi, Mekke, 39. Güneşin göz kırptığı şehir, Şam, 43. Annemi defnettiğim vatanım, Karaman'ım, 45. Kavgacı Belarus'la kardeş oluşum, 51. Vatanım Konya'ya vuslatım, 53. Sertacımı kaybediyorum, 59. Seydam geliyor, 67. Aşkın kıvılcımına kanadım değiyor, 75. Gül Hatun'un ölümü, 79. İkinci yuvam, Kerra ile evlilik, 83. Ben dünyada değil, dünya bende dönmeli, 89. Şemsim geldi, 91. Havuz mu beni içti, 99. Ben mi havuzu içtim, bilemedim, 99. Aşkın simurgu ateşe rüzgar oluyor, 103. Halvet mi, kıyamet mi, belli değil, 111. Şems sevdamdır, 115. Köksüz dal nereden bilsin ki güneş solmuştur, 119. Şems unutulur mu, 123. Ben Şems'e vurgun, Şems sürgünlere mahkum, 127. Aşk ruhunu kalemin ucundan içiyor. 131. Suru üfleyen mektup geldi. 143. O geliyor, o. 147. Bu sefer aşk ağladı. 153. Kimya şemse aşık, şems kimyasızlığa. 159. Şemssiz nasıl gülsün gönül gözüm. 165. Şems'in şehadeti sonrası gelen özürler. 167. Aşka bağlılık söz ile değil, davranış ile olur. 171. Ömrümün miladı, sevdam şemsimdir. 181. Kul nazarında pul olalım da aşk pazarında yol bulalım. 185. Şems'in şehadetine doğru. 193. Şems'ten sonraki sığınağım, Zerkubi. 199. Ben bende değilim, ya siz? 203. Gözümün nuru, Sultan Veled. 209. Uzaklardan elif elif bir derviş gelir. 215. Doğunun azap atlıları, Moğollar. 219. Hüsamettin Çelebi. 223. Mana deryası kağıda akıyor. 225. Vefanın yürüyen timsali, Konevi. 241. 5 Aralık 1273. 245. Şeb-i Aruz'a doğru. 249. 17 Aralık. Konya mahşeri kalabalık. 257. Kitabiyat. 261. Aşka aşık ruhların hasretini gönül diliyle güfte güfte nakşeden Doktor Hüsamettin Olgun, divan edebiyatının aşk kokulu nefesini yüzyıllar sonrası yüreklere kalem kalem işleyen Profesör Doktor İskender Pala, közden topladığı özleri tılsımlı sesiyle üfleyen Murat Göğebakan beyefendilere ve mütevazılığın yürüyen numunesi, edebiyatımızın asude şulesi Nazan Bekiroğlu hanımefendiye teşekkürlerimle. Ön söz. Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları akmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de. Gözyaşı kadar ılık olsun sözlerim, gözyaşı kadar yanık, gözyaşı kadar berrak, aksın gözyaşlarınız, Fırat kadar hoyrat, Nil kadar pak. Yoksa ağlayışınıza bir sebep, söyleyin kuruyan damarlarınıza, Mevlana adına Şems için çağlasın. Gözyaşı rahmettir, rağbettir, sadakattir. Gelin gözyaşlarda tutuşsun yetim yüreklerimiz. Mevlana'nın bizlere getirdiği ses, her türlü mantıki dağınıklığın ötesinde bir başka aleme açılma, bir perde kaldırma, ilahi aşkın sarhoşluğudur. Mevlana yandığı ateşlerin yalımlarını yazıya dökerek gönüllerimizi yakandır. Nar olmadan nur olunamazdı. Ateşleri yuttu, sustu. Ateşleri üfledi, sustu. Ateşleri avuç avuç taşıdı. Ben yandım, siz yanmayın diyerek bizleri nur beldelerine çağırdı, harf harf, kelime kelime. Naz uykusundan nur mesnevisine uyandırdı. Mevlana bizden başkası mıdır? İşi nedir? Niye geldi sanıyorsunuz? Yakmak, alevlemek, ağlamak, erimek, konuşmamak, durmak, yok olmak, körler meclisini kendi ateşiyle aydınlatmak, gözyaşları ve yakıcı alevler yağmuru altında varlığının derinliklerinden cahillerin yüzüne bir tebessüm kondurmak, kalabalık yığından arasında yalnız kalmak, her meclisin ışığı olmak ama hiç kimseye alışamamak, gözyaşı tırnağı ile varlığını tırmalamak, damla damla erimek. Mevlana'nın ruhu İslam'dan gelen tevhid ikliminden, vahiy deryasından beslenmiş bir ruh olduğundan kederi değil, sevinci ve ümidi anlatması çok tabidir. Mevlana'nın herhangi bir eserini okumaya başlayan kişi, muhtaç olanın kendisi, verici ve sunucu olanın ise Mevlana olduğunun farkında olmalıdır. Mevlana'yı Kur'an'ın şerefli bir kölesi, Hazreti Muhammed'in ayağının bir tozu olabilme heyecanında bir aşık olarak okumayanlar, egoizm ve kendini beğenmişlikle okuyanlar, hakiki alemden vazgeçsinler, hayali aleme bağlansınlar daha iyi. 800 yıl önce doğmuş bir büyük şahsiyetin aile hayatına burun sokmaktan hoşlananlar da Mevlana'dan uzaklaşıp onu rahat bıraksınlar. Mevlana mesnevinin başlarında "Tü biman ey hemçü yi tü pak nist" diyor. Sen kal ey temizlikte eşsiz olan. Şu halde aşkın sırrına sadakat için Mevlana yeter. Mevlana'yı okuyan oğlu Alaaddin Çelebi ile arası nasıldı? Şems'i tanıdıktan sonra ailesini ihmal mi etti? Sorularına cevap aramamalı. Bunalımda boğulan ruhunu mutlu kılabilmek için teselliyi Mevlana'nın ruhunda aramalı. Şu halde Mevlana bende yaşıyor diyen kişiler için sözün renginin önemi yoktur. Kuru kuruya Mevlana'yı seviyorum, anlıyorum demek yetmez. Bir manevi şahsiyeti bir dost görmek, ona sadece bakmak da olmaz. Onun ruhunu, iç alemini görmek, aslının aslını görebilmektir. Henüz ruhlarını aydınlatmamış olan, gece gibi karanlık ruhlu insanlar, en az bir şafak vakti aydınlığı kadar iç alemlerine aydınlık getirmemişlerse, dostlarına sadece bakarlar. Onları tam anlamıyla göremezler. İlahi sevgiye ulaşmak isteyenler, önce ruhlarına aydınlık getirmelidir. Müjdeyi bize bizzat kendisi vermektedir. Bu alem ne de olsa yalnızlık yeri değil, sohbet, dostluk ve eğlenme yeridir. Fakat ilahi güzellikten veya ondan haber getiren nurlu bir yüzden mahrum olursak hayatın tadı tuzu kalmaz. Aşk demek çetin imtihanlardan geçmek, belayla karşılaşmaktır. Ben gönlümün ayağındaki bağı zaten aşk peşinden koşsun diye çözdüğümden hayat yolunda yürürken gönlümü bela durağında bırakıp yürüdüm. Bugün içime gelen bir ilham esintisi ilahi güzelliğinden bir koku getirdi. Teşekkür olarak şuurumun akılla bağlarını çözerek yüreğimi, şuurumu tamamen o aşk esintisine teslim ettim. Ey akan gözyaşı, ömrümün varı olan sevgili, o bahçeme, o baharıma, o seyrettiğim güzelliğe de ki, gecelerinden birinde gecelerimi anarsan benim edep noksanlıklarımı hiç düşünme, aldırma. En mahrem bir gecenin en matemli anında akıyordu gözyaşları. Sırların habercileri hızına yetişemiyordu gözyaşlarının. Çok konuştuk, biraz da susalım. Susalım ve ağlaşalım. Mukaddime-i aşk. Mevlana yalnızca Konya'nın değil, bütün bir Anadolu'nun, bütün İslam diyarının sevgilisi, gönüller sultanı olmuştur. Ne ki bu sultana da bir gönül gerektir. Kendini seyredebileceği bir ayna, kesret içinde vahdeti, çok içinde teki yakından seyredeceği, belki de kendi aynasını arıtabileceği, cilalayabileceği bir hakikat aynası. Daimi arayışlar keder buharıyla bulandırıyordu aynayı ve berraklığı üzüntü tozuyla yitirilmekteydi. Cilalanmazsa bir ayna güzelliği nasıl gösterebilsindi ki? Garip bir yabancı kesmişti yolunu atının dizginine yapışarak. Sualler soruyor, cevaplar istiyordu ondan. Hayır, soru değildi bunlar. Deruni fırtınaların salıverilmesiydi zirvelerden. Cevap değildi belki ömürlük sırların kelimelerde köpürmesiydi. Aralarında öyle ruhani bir enerji akışı vardı ki soran ne sorduğunu, cevabı veren de neyi cevapladığını bilmiyordu. Konuşanlar lisan değil kalp idi. Konuşulanlar mesele değil ilham idi. Şekil tarifini kaybetmiş bir tasvir olmuştu. Renk özünü yitirmiş bir hayale dönmüştü. Hangisi avcıydı, hangisi av? Hangisi avlayandı, hangisi avlanan? İki denizin kavuşmasına benzetenler bu benzetmede haklıydılar. Aşk havuzunu kurutan Şems, onu gözyaşıyla doldurması gereken Mevlana. Şehri harap edecek olan Şems, onu imar edecek olan Mevlana. Derler ki Mevlana yanmaya hazır bir kandil idi. Şems geldi, çerağı ile bu kandili tutuşturdu. Bu doğru. Ama yanan kandil hem kendini hem çerağı yaktı, ortada ikisinden de eser kalmadı, yalnızca bir aşk çerağı parladı ardından. Öyle bir çerağı ki yüzyıllar boyunca yüzbinlerce gönlü aydınlattı, yaktı, kavurdu. Onu sevenler pervaneler gibi çerağın etrafında döndüler. Dönerken yandılar. Şairin dediği gibi, döndükçe etekler yelpazelenir, döndükçe gönülde aşk tazelenir. Mevlana'nın yolu hep bir aşk medeniyeti olarak yaşadı. Aşk benden doğmadı, aşk beni doğurdu, diyordu. Aşk çocukları onun terbiyesinden geçerek yaşadı yüzyıllar boyunca. Ruhu şad, sırrı kutsal olsun. Profesör Doktor İskender Pala, Mevlana. Ömrüm közlerden öz toplamaktı. Mezarımın yanından geçen sarhoş olur. Mezarımın başında duransa sonsuza kadar sarhoş olur. Mezarımın sarhoşu denize dalsa deniz sarhoş olur, taşar, köpürür. Toprağa girse mezar da sarhoş olur lahitte. Mevlana içeri girer, mendili koklar, eli titreyerek zarfı açar. İçinden sarı kağıda yazılmış bir not çıkar. Başımı kesip kör kuyu atsalar, şah damarımdan oluk oluk kanı akıtsalar, 9 yurda tenimi lime lime dağıtsalar, 7 çakal sürüsü vücuduma saldırsalar, kırmazdı acılar beni, yorardı belki teni. Özümsün, özümle ararım Mevlana'm seni. Yemin ederim ki ölümümün gözlerinin önünde olmasını isterdim. Gör ki aşk için ölmek ne demekmiş. Mevlana olduğu yere düşüp bayılmıştır. Gecedir. Gök kubbe ha düştü ha düşecektir. Mevlana yatağın içerisinde doğrulur. Kurumuş bir dal gibi düşer yana kolları. Avucundaki mendile bakar, Şems'in kan izleri hala tazedir, zümrüt yeşili mendilin ucunda. Yusuf gibi kuyuya mı attılar seni? Güneşi gökten koparıp hançerleyenler kim? Bu nasıl sır? Adım atanın göğe yükseliyor feryadı. Bu nasıl bir gömlek? Kim giyse gözlerine kan iniyor. Kendine gelen Mevlana bir nara atar. Allah'ım, acılarımı örtme. Acı bir ağlamaya tutulur. Ağlar, ağlar. Gözyaşları ne sudur, ne inci. Kerbela toprağıdır akan her gözyaşı. Yatağın içinde bağdaş kurarak oturan Mevlana, elini gözyaşlarından sırılsıklam olmuş sakalına dokundurur. Gözlerini tavandaki küçük bir deliğe çevirir, yolunu yitirmiş bir yolcunun mazideki hatıralarını yad edercesine ömrünü seyreder zihninde. Cehennem ateşini Gobi'den tutuşturuyor. Aşkın sırrı cehennemden korkmamak ve cenneti arzulamamaktır. Aşkın sırrı su yerine susuzluğu aramaktır. Aşkın sırrı Allah'tan Allah'a yakınlığı satın almaktır. Aşkın sırrı Rabbimizin bize duyduğu sevgiden dolayı var olduğumuzu bilmektir. Aşkın sırrı hem aşık hem maşuk olmaktır. Asya bozkırları toz duman. Moğol atlılarının ilk hedefi Horasan'dır. Ülkeler huzursuz, şehirler çalkantılı, kabileler telaşta. Akıl izan sahipleri ağır düşüncelerle yasta. Müslüman Asya'nın çocuğu Belh, her dinden, her mezhepten ve meşrepten insanıyla sancılı. Bir kulağı dedikodularla uğuldarken, bir kulağı nal seslerinde. Ucu bucağı kuş bakışı dahi gözükmeyen Gobi çölündeki sessizliği, keçi kılından yapılmış büyük çadırdaki Cengiz Han'ın sesi bozmuştur. Bu densizliğin bedelini ödeteceğim. Elçilerimi ve tacirlerimi insafsızca doğrayan Otrar valisinin vücudunu gözlerinizin önünde lime lime etmezsem Tibet dağları üzerime devrilsin. Çabuk yazıcımı çağırın. Harzem Şah Sultanına son bir hak tanıyorum. Mektubumu tez iletin. Behde ayrı bir telaş vardır. Sultanın eşi Türkan Hanım, Otrar valisi yeğeninin çirkin davranışını telafi etme tedirginliğinde. Derdi yeğenin başını kurtarmak. Sultanı ikna etmekte çaresiz. Umudunu danışmanlardan Fahrettin Razi'ye bağlamış durumda. Sultanın sağında Fahrettin Razi ve diğer danışmanlar, solunda dalkavuklar takımı. Destur istemeden konuşmaya başlar. Her söz bir yangın, her kelime bir oktur kınından çıkmış. Bunca sene ekmeğini yedim, suyunu içtim. İçimdekilerini söylemeden gidemeyeceğim. Ne gitmesi, ne söylemesi Bilge Bahattin. Kıyamet yaklaşıyor, ateşten bir top üzerinize geliyor ve önüne ne çıkarsa yakacak, kül edecek. Ne ateşi be adam? Cengiz Han ateşi. Söze Fahrettin Razi karışmak ister. O söze başlamadan Bahattin sesini yükselterek, Razi, sen bu işe karışma. Bu ilmi bir münazara değil, siyasi bir münakaşa. Sultanı yanlış telkinlerle yanılttınız. Dini biliyorum dersin, peki Otrar faciasının diyetini ödemek şeriatın emri değil mi? Suçsuz onlarca tüccarı katletmek, elçileri kılıçla doğrayıp biçmek kitabın hangi ayetinde var? Türkan Sultan Hanım'ın dudağına bakarak fetva verilmez. Nerede sizin vicdanınız? Mahkeme-i Kübra'yı unutup işkembe-i kübranızı şişirin sizler. Ben Sultan Muhammed'e karşı sorumluluğumu yerine getiriyorum. Seni dinliyorum Baha Velet, diğerleri sussun. Cengiz Han'ın derdi bu topraklar değildi. O dünyayı Gobi çölünden ibaret sanıyor. İşi gücü varsa yoksa Çinliler. Ticari ilişkiler içinde dostluk kurmak varken valinin yaptığı densizlik için özür dilemeniz gerekmeden diyet ödeseniz daha iyi olurdu. Uyuyan yılanı uyandırmak akıl işi değil. Ne yani, koskoca ben çadır kuzusu bir Moğol'dan mı çekineceğim? Sultanım, mesele Cengiz Han değil, mesele Allah'ın gazabıdır. Ne demek bu şimdi? Dinin emrini çiğniyorsun. Masum tacirleri ve elçiye zeval olmaz prensibini çiğneyen valini korumak Allah'ın adaletini ihlaldir. Benim ordularım Moğolları süpürür. Ben güçlüyüm. Firavun ağzıyla konuşanları ilahi ceza helak eder. Bu halkın suçu günahı ne? Onların başına Cengiz Han'ı bela olarak getirmiş olacaksın. Şehirlerine, silahlı gücüne güvenme. Koskoca İskender de öyle yapmıştı. Ne oldu şimdi? Bahaettin Veled, geçmişteki hizmetlerin olmasa şimdi seni karşımda böyle konuşturmazdım. Ben, müritlerim ve ailem yeni bir vatan edinmek için yola çıkıyoruz. Hakkımız var ise helali hoş olsun. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 19. Devamı 3. ayrımda.